tane sözünü dünyaya gönderdi. Bizim Tanrımız dünyaya sözünü gönderdi. Bu dünyadaki insanlar yani ama düşünüyorlar ki Tanrı bu dünya hakkında biraz pasif oluyor diye düşünüyorlar. Sadece yani bir söz mü gönderdi diye kuşku duyabilir. Yani sorabilir. Ama yani biz bu şekilde acilce düşünmemek gerekiyor. İnsan toplumunda en çok inanmak zor olan şey de insanın sözüdür. Biz mesela birbirlerini kandırıyoruz. Durmadan yani kandırıyorlar. Onu görerek yaşıyoruz. O yüzden buna alışmış olduğumuz için biz kolayca Tanrı'nın sözü bile o şekilde düşünebiliriz. İnsanın sözü gibi hafife alabiliriz. Çünkü alışkanlıkla böyle olabiliriz. Ama biz iyice biliyoruz. Tanrı nasıl yani ne kadar büyük olduğunu iyice biliyoruz. Tanrı kendi kendine var olan Tanrı'dır. Yani kendisi kendi kendine sonsuza kadar var olan Tanrı'dır. Ve değişmeyen Tanrı'dır. Ve Tanrı'nın içinde bütün gökler olsun, dünya olsun her şey içeriyor. Yani bu ne kadar Tanrı büyütür. Hayal bile edemeyiz. O kadar büyük Tanrı'dır. Ve Tanrı kendisini mükemmel bir şekilde kendisini nasıl gösterdi? Yani sözünü göndererek kendisini gösterdi. Ve Tanrı kendi sözünü vererek bu şekilde en pozitif bir şekilde yani kendisini gösterdi. Tanrı'nın sözü bu kadar yani Tanrı'nın sözünde bütün Tanrı'nın gücü var, yetkisi var. Yani siz ve ben iyice biliyoruz ve Kutsal Kitap'ta da Tanrı iyice belirledi. Yani neymiş bu dünyada? Bu dünya yani mahvoluyor mutlaka. Yaratılış kitabına baktığınız zaman yani Kutsal Kitabında ilk yani kitabı Yaratılış kitabı oluyor ve son kitabı ise Bahi kitabı oluyor. Orada dünya nasıl sona ereceğini iyice gösteriyor ve bize tanıklık ediyor. Bütün yarattıklar yani yok olacak diyor. Kutsal Kitap diyor ki ben beyaz tahta oturan ve onu görüyorum ve çok şaşırdım diyor. Çünkü bütün dünya ortadan kalktı diyor. Ve ölüm ve ölüler diyarı da mesela ateşe atıldı diyor. Yani bu dünyanın sonu oluyor. Yaratılmış olan bütün ilk yaratılmış olan bütün dünya yani yok olacağını gösteriyor iyice. Ama Kutsal Kitap bu dünya yani Bay kitabında sadece yani bunu bahsetmiyor. Kutsal Kitap'ta defalarca her yerde yani anlatıyor. Yani göğe bakın. Yeryüzüne bakın diyor. Yani gök sadece tüman gibi yok olacak diyor ve giysi gibi eskiyecek diyor. Yerdeki bütün insanlar böcek gibi ölecekler diye söyledi. Yesaya 51. Bölümde yazılmıştır. Yani bir gün ve yakın bir günde gök ve yeryüzü ortadan kalkacak. Erecek diyor. Yani gök ortadan kalkacak ve yer eriyecek diye. Yani Kutsal Kitabın bütün yerde en temel olan bir öğretidir bu. Yani Kutsal Kitabın herhangi bir yere bakın. Yani bu dünyanın sonu hakkında anlatıyor. Mesela 2. Petrus 5. bölümde diyor ki o gün gök yanacak diyor. Yani ateşten yanacak diyor ve tamamen eriyecek diyor. Bütün öğeler yok olacak diye söyledi. Bu sanki yaratılış kitabında yeryüzü şekilli yok ve boş, yani dedi, yani o ayeti hatırlatıyor. Yani tamamen o duruma dönüyor. Ve ne diyor? Bütün uluslar dinleyin diyor. Ve bütün ırklar dinleyin diyor. Ondan sonra diyor ki yer ve yerdeki bütün şeyler ve dünya ve dünyada olan bütün şeyler işitin diyor. Sadece insanlara işitin demiyor. Bütün dünyadaki bütün yarattıklar işitin diyor. Yani orada ne demek istiyor? Bütün gök cisimleri yok olacak diyor. Tomar gibi dürülecek diyor. O bütün yani gök cisimler sanki asma ağacın kuruyor gibi olacak diyor. Yesaya 34. bölümde. O gün bu şekilde olacağını Kutsal Kitap iyice anlatıyor. Gök ve yeryüzü bu şekilde Tanrı'nın sözüyle yaratıldığı gibi şimdi artık gök ve yeryüzü aynı Tanrı'nın sözle tamamen ateşle yanmak için, yakılmak için korundu diye 2. Petrus 3. bölümde anlatıyor. Yani o yüzden bu tamamen belli. Yani biz ne sonuca uğrayabiliriz? Bu dünya geçici olduğunu iyice biliyoruz. Değişken oluyor. Tanrı'nın amacı için geçici olarak var olandır. Ve amacı tamamlanacak Tanrı'nın sözüyle tamamen yok edileceğini biliyoruz. Ve tamamen yok olacak. Bu yüzden bütün yarattıklar yaratıcı olan Tanrı'ya aittir. Tanrı'nın isteğine göre her şey olacaktır. Bütün yarattı Tanrı'nın kuludur tamamen. Dolayısıyla Kutsal Kitap ne diyor? Gök ve yeryüzü Rabbin düzenine göre şimdiye kadar var oluyor. Çünkü bütün yarattı Rabbin kuludur diyor. Bütün yarattı Rabbin kuludur. Burada yani kul derken slave, İngilizcesi olarak slave anlamına gelmiyor. Servant anlamına geliyor. Hizmetçi. Yani Tanrı'ya hizmet eden bir şey. Başlangıçta söz Tanrı'yla birlikteydi diyor. O söz Tanrı'ydı diyor. O sözle bütün yarattırdı diyor. Yuhanna 1. bölümde bu şekilde yazılmıştır. Ve Kolosalılar 1. bölümde diyor ki bu yarattı onun için yaratıldı diye yazılmıştır. Bu dünya yani niçin yaratıldığını iyice anlatıyor. Rab için var oluyor. Dolayısıyla bütün yaratıcının sözünü her zaman işitebilecek kulağı var. Yani bir gün son olacak, yok olsun dediği zaman işitebilecek bir kulak hazır oluyor. Normal gününde her zaman hazır. O yüzden insan yani insanla iletişim yapıyor mesela biliyorsunuz. Ama hayvanlar da aynı şekilde yani hayvanlar arasında iletişim var. Hayvanlar bizim gibi yani söz kullanmıyor ama yani böyle hareket edince iyice iletişim oluyor. Ondan sonra beraber hareket ediyor. Çok ilginç değil mi? Böylece Tanrı'nın sözünü bütün yaratık yani işitebilir. Yani Tanrı'nın söz yani bütün yaratığı işitebiliyor. İletişim olur. Yani bu konuda çok tanıklıklar var Kutsal Kitap'ta. Mesela bir örnek göstereyim. Nuh çağında mesela Nuh'a Tanrı dedi ki Nuh bu dünyayı mahvetmek istiyorum. Sen ve senin ailen ve ondan sonra ve bütün hayvanlar kurtarmak istiyorum demiş. Yani gemi yapın oraya koy. Yani çift olarak gelecekler hayvanlar demiş. Kuşlar olsun, bütün kuşlar olsun ve yerde yaşayan hayvanlar olsun ve yerde şürünen yani hayvanlar olsun. Hepsi ar diyor. Ondan sonra gemi yap dedi. Yani Nuh'un yaptığı şey sadece gemi yapma. Hayvanlar o gemiye geldi. Yani Duh onları çağırmadı ama Tanrı onları götürdü. Bu bir örnek oluyor. Dünya bu şekilde. Yani mesela biz saat içine baktığımız zaman çok karışık. Yani içinde çok karışık makineler var. Çok düzenli bir şekilde iyice yani hareket ediyorlar. Yani aynı şekilde kutsal kitap, aynı şekilde Tanrı program yapmış olduğu gibi yani düzenli bir şekilde hareket ediyor. Ama Tanrı o önemli noktalarda bu şekilde Tanrı buyruk veriyor. O buyruk verdiği zaman bu dünya yani ilk yani bazen düzensiz bir şekilde yani hareket ediyor. Tanrı bir buyruk verince yani bu şeyler yani o kadar çok değil ama geçmişte yani bayağı çok vardı. Yani örnek var. Mesela İsrail Mısır'dan çıktığı zaman Kızıldeniz mesela ikiye bölündü. İkiye böldü yani Tanrı ve gece bulut sütunuyla ve yani gece ateş sütunuyla yani onları yönlendirdi bu. Yani ondan sonra bıldırcın olsun, man olsun yani ve kayadan su çıktı. Bu şeyler yani doğal üstü bir şey. Yani doğal üstü, düzensiz bir şeydi. Ve İsa Mesih bu dünyaya geldiği zaman incir ağacından meyve istedi. Verimli ol, çoğalın denen o yaratılış çağında yani asıl yani verilen görev yani o sürekli devam etmesi lazım. Ama o kadar yani zaman geçtikten sonra İsa Mesih anında yani incir ağacından meyve istediği zaman meyve veremedi. O yüzden Rabbi İsa onu lanetledi. Yani artık meyve vermeyeceksiniz diye. Lanetleyince artık yani o ağacın amacı yani kalmadığı için yani kuruyup öldü. Ve Celle yani denizde bugün okuduğumuz ayet gibi anında fırtına koptu. Yani Celle gölünde bu şekilde fırtına yani olmak bu özel bir olay değildi. Bu normal bir olaydı. Yani doğal bir yani olay oluyor. Herhangi bir kişi olsun bunu anlayabilir. Özel bir olay değil çünkü. Çok çok doğal. Ama İsa Mesih o zaman yani öğrenciler çok tehlikeden dolayı yardım istediği zaman yani İsa Mesih yani fırtınayı azarladı ve durdurdu. Yani fırtınanın durması bu anormal bir şeydi. Yani anormal bir şeydi. Yani bu şekilde Tanrı'nın sözü her şeye egemen oluyor. Bu doğar olsun, yarattı olsun. Yani insanlara da yani geçerlidir Tanrı'nın sözü. O yüzden Tanrı'nın sözünü işittiğimiz zaman acaba diye dememek lazım. Yani insanlar acaba diyorlar ama Tanrı'nın sözü söyleyince mutlaka bunu yerine getirilir. Bu konuda yani bunu İsrail'e öğretmek için birçok olaylar yani yarattı Tanrı. İsrail tarihi içerisinde Tanrı'nın sözüne itaat etmeyenler hepsi mahvoldu o yüzden. İtaat ederse mahvolacaksınız diye yani Tanrı sürekli söyledi. Sadece yani söylemedi. Gerçekten itaat etmeyince yani mahvetti. O yüzden insanlar artı yani Tanrı'nın sözüne tamamen alıştı. Ama her şeyden daha çok biz yani dikkat etmemiz gereken şey de Adem bahçesindeki olay oluyor. Adem bahçesinde Tanrı sözünü işitmediği zaman gerçekten öleceksiniz diye söylediği o söz gerçekten önemli. Tanrı konuştu ama gerçekten o sözüne göre insanın ruhu tamamen öldü. Yani o söz mutlaka yok olmuyor. Yani İsa Mesih ölmesi gerekiyordu o sözünden dolayı. Yani insanı onu gördü. Bugün imansız insanlar Tanrı'nın sözünü yani boş sayıyor ve yani hafife alıyor, ihmal ediyor. Yani çünkü yani herkesin herkes kendi istediğini seçebiliyor. Yani Tanrı ne dedi? Yaşam seçin diyor. Yani bir seçim olduğu için bunu reddedebilir. Ama gerçekten öleceksin. Yani Tanrı dediği zaman bunu mutlaka itaat etmek lazım, reddetmemek lazım. Herhangi bir kişi olsun, o zaman yaşamı seçmek ne demek oluyor? İsa Mesih 4 gün sonra yani ölüp dirildiğini yani seçmek, yaşamı seçme oluyor. Bu şekilde herkesin ölümü İsa Mesih'in ölüme birleşerek yani birleşmek gerekiyor. İsa'nın ölümüne birleşmek gerekiyor. O yüzden gerçekten öleceksiniz denen bu buyruk İsa'nın ölümüyle birleştirmek gerekiyor. Yoksa yani kendisi ölmesi lazım. Yani sonucunu kendisi almak gerekiyor. Yaşam alın demek İsa Mesih aracılığıyla o yaşam alın anlamına geliyor. Yani bu buyruk mutlaka yerine gelir. O yüzden bu dünyada İsa'ya inanmazsa mesela sonsuz ölüme kavuşmak zorunda kalır. Yani bu korkunç bir şey oluyor. Tanrı'nın sözünü reddedemez. Bütün insanlar Tanrı'nın sözünü dinlemek gerekiyor. Yani böyle yapmadığı için sorun oluyor. Yani hatta İsa'ya inanan kişi ise Tanrı'nın sözünü, hatta sığınaklıysa daha çok iyice Tanrı'nın sözünü dinleyebilmek gerekiyor. Bütün yarattık Mesih aracılığıyla oldu ve biz de onun aracılığıyla oldu diye 1. Korintliler 8:6'da diyor. Biz olsun, bütün yarattığı olsun. Yani biz bütün yarattığa yani aidiz. Yani bütün yarattık Tanrı'nın sözünü işitiyor ama biz Rabbin gününde ibadet yaparak Tanrı'nın sözünü işittiğimiz zaman sadece beden olarak buraya gelip sadece bir tören yaparak şey yaparsa olmaz. Tanrı'nın sözünü dinlediğimiz zaman ruhumuza konuşmak isteyen Tanrı'nın sözünü yani acil bir buyruk olarak işitebilmemiz gerekiyor. Bu konuda çok odaklanmak gerekiyor. Ve ruhumuz ve canımız bütün gayretle Tanrı'nın sözünü işitebilmemiz gerekiyor. Yoksa çünkü Tanrı'nın ağzından çıkan buyruk hiç yok edilmez. Yahudiler kendi atalarının olaylarını iyice hatırlıyorlar. Tanrı yani onlar için ne yaptıklarını iyice biliyor. Yani belli bir süredir yani o mucizeler o kadar çok olmadığı için sadece anne babalarından mesela yani bir efsane gibi işittiler. Ama İsa Mesih bu dünyaya gelerek Yahudilere geçmişteki o belirtilerinin efendisi olan yani her şeye egemen olan o Tanrı aslında Rab olduğunu gösterdi ve bildirdi. Ve ikinci olarak bu dünyaya gelip İsa'nın bildirdiği şey ne oluyor? Sadece yani çölde ya da ya yani bir duada yani değil yaşamımızda sürekli yani Tanrı çalışmakta olduğunu gösterdi. Rabbi İsa Mesih bunu yani öğretti. Belirti bugün burada yani yaşamımızda gerçekleşiyor diye bunu vurgulamak için birçok örnekler gösterdi İsa Mesih. Ne kadar çok örnek göstermiş Kutsal Kitap'ta Rabbi İsa'nın yani o örnek yani İsa Mesih'in yaptıkları yani hepsi yazamıyor. Yani hepsi yazdıysa bu dünya sığmaz diye yani yazılmıştır. O kadar çok belirtileri işlediler. Oysa her ne kadar kuşkulu insanlar olsa da şimdi artık kuşku duyamayacağı kadar. O kadar yani yeterli bir şekilde örnek gösterdi. O yüzden kimse kuşku duyamaz. Kimse yani bu konuda karşı çıkmaz. Tanrı'nın o belirtileri sadece geçmişte yani olup bitmedi. Bugünkü yaşamımızda da oluyor. İsa Mesih bunu getirdi ve yani gösterdi. Tanrı'nın buyruğu, Tanrı'nın sözü ölüler bile işitebilir. Lazar mesela mezardaydı. Öldükten sonra 4 gün geçti. Lazar çıkın dediği zaman ölü bir kişi yani onu işitti, sözünü işitti, ondan sonra yürüyerek çıktı. Ve ondan sonra yani Yair diye bir kişi vardı. Onun kızı yani öldüğü zaman kızının elini tutup kalkın dediği zaman ölü bir kız yani kalktı. Ondan sonra sadece bu değil. Bütün yaratıklar arasında karaktersiz olan şeyler hakkında da İsa Mesih söylediği zaman İsa'nın sözünü dinleyerek karakteri olmayan mesela yani sözünü işitemeyen bir varlık yani itaat etti. Kutsal Kitap bunu iyice anlatıyor. Oysa mesela bugün okuduğumuz ayet oluyor. İsa Mesih rüzgarı mesela azarladı, ondan sonra denize söyledi diyor. Yani fırtınaya söyledi. Ondan sonra rüzgar durdu, sakinleşti diye söyledi. Bunu gören bütün insanlar korktu ve çok yani hayret içinde kaldı. Ondan sonra ne demiş? Yani sonuç neydi? Onlar sonuç verdi. Dedi ki, bu nasıl bir adam ki rüzgarda gölde onun sözünü dinliyor dedi. Yani çünkü buyruk verdiği zaman itaat etti. İnsanlara buyruk verdiği gibi buyurmuş ama rüzgar bile onu işitti. Sanki yani insan arasındaki bir olay gibi. Sonuç çok basit. O yüzden İsa Mesih rüzgarı sakinleştirdiği zaman yani sanki büyücülük yapmış gibi yani yapmadı. Sanki insana söylediği gibi. Yani ne demiş İsa Mesih? Dur. Sakin ol. Ya diye söyledi. Aynı şekilde incir ağacı meyve veremediği zaman İsa Mesih lanetlediği zaman sanki yani büyücülük yapmış gibi yapmadı. Sadece ağaca yaklaştı ondan sonra ağacın önünde. Sen şimdi artık meyve veremeyeceksiniz diye söyledi. Artık meyve vermeyeceksiniz dedi. Öğrenciler mesela İsa Mesih'e geldi. Ondan sonra o ağacın kuruduğunu gördü. Ondan sonra öğrenciler dedi ki yani nasıl bu yani hemen kuruyabildi diye sordu İsa Mesih. Rab bu ağaç acaba senin sesini işitti mi diye yani söylemiş oluyor. Bu sadece Rab için geçerli değil. Yani bunun için iman gerekiyor. İsa'nın kullandığı bu yöntem imanla imanı bize verdiyse yani bu nasıl olacak? Tanrı bize iman verdi. Tanrı bize imanı verdi. O yüzden İsa Mesih de yani bunu bekliyor. Siz niçin iman etmiyorsunuz demiş. Ondan sonra söyledi ki sizde iman varsa yani ufak bir tohum yani kardan tanesi gibi yani iman varsa bu dağı oynatabilirsiniz. Bundan daha büyük şeyler de yapabilirsiniz diye söyledi. Yani dağ yerinden ortadan yani oynatmaktan daha büyük şeyler de yapabilir. Bunu yapamayınca İsa Mesih azarladı. Ey imanı kıt olanlar demiş. Ben ne zamana kadar sizinle birlikte olmam gerekiyor, ne zamana kadar dayanmam gerekiyor diye azarlamıştır. Ondan sonra yani mümkünse diyorsunuz. Bu ne demektir? İman eden her şey yapabilir diye. Her zaman yani İsa Mesih imanı aradı. Niçin? Çünkü Rab hepimiz yani onu yapabilmemiz gerektiğini yani düşündüğü için. Rab bizden ne istiyor? Yani biz de onu yapabilmemiz gerekiyor. Siz de onu yapabilmek gerekiyor. Siz de bu şekilde yapabilmelisiniz. Yani onu yapabilmemizi istiyor. Yapabildiğimizi yani bilmemizi istiyor. Rab bize buyurduğu zaman Rab buyruk veriyor ve bütün yaratıklar kulakla işitiyor ve yani itaat ediyor. Yani bu yetki bize de verildi. Oysa biz yaratıklara buyruk verdiğimiz zaman o buyruğun yani bir gücü var. Bizim ağzımızla yani o buyruk çıksa da bu mutlaka yerine gelebiliyor. Yani buna inanıyorsa belirtileri işleyebiliriz. Bana iman edersiniz benim yaptığım şeyleri onlar da yapacak diye Yuhanna 14:12'de yazılmıştır. Bizde olan iman Tanrı'nın buyruğu bizim için bir miras olmak oluyor. Tanrı'nın buyruğu bizim mirasımız oluyor. Yani biz imana sahibiz. Miras derken yani babadan almış bir şey oluyor, mülk oluyor. Yani büyük babanın ve babanın yani bize verdiği bir şey oluyor. Yani bu bir iş oluyor, meslek oluyor. Yani siz ve ben yani bu mesleğe sahibiz. Tanrı'nın verdiği bir miras var. Sonsuza dek yapmamız gereken bir iş var. Bu bizim mirasımız oluyor. Bu bizim yaptığımız iş oluyor. Yani bu konuda tembel olmamalı. Bu miras imana o harika işleri yapabiliriz. Yani o güce sahibiz. İman derken sadece bir düşünsel bir şey değil. Yani hareket ettiğimiz zaman yani iman gerçekten canlanır. Yani eylemsiz iman boştur. Sevgili kardeşlerimiz, biz mesela hastaları iyileştiriyoruz. Hastalık gidin dediğimiz zaman yani cin aynı şekilde ayrılıyor. Hastalıkla birlikte biz Tanrı'nın bize verdiği o adıyla, İsa'nın adıyla biz mesela hastalığı lanetleyerek gidin diye, çıkın diye buyruk verdiğimiz zaman hastalık Rabbin sesini işitebilecek bir kulak var. O yüzden yani o sesi işiterek ayrılır. Hastalığı yani buyurduğumuz zaman yani hastalığın ardında olan o karaktersel varlık tamamen ayrılıyor. Çünkü hastalığı götüren bir cin var. Cin gözle görünmez. Ama cin de bir yaratık olduğu için her ne kadar kurnaz ve kandırıcı ama Rabbin buyruğu işittiği zaman mutlaka itaat etmeli oluyor. Ağzımızdan çıkan bir söz olsa da yani bu Rabbin buyruğu ise Rab İsa Mesih'in yani gönderdiği bir söz ise mutlaka buna itaat etmek zorunda kalır. Yani hastalığı iyileştirmek bir ufak bir örnek oluyor. Bütün yaratığı hareket ettiren Tanrı'nın sözü biz imana buna sahip olduğumuz zaman ağzımızla yani Tanrı'nın sözünü söylersek de Tanrı sözünü işitebilen bütün yaratığın kulakları yani mutlaka itaat etmek zorunda kalır. Sevgili kardeşlerim ve siz ve ben, benim tecrübe ettiğimiz yani en çok şey yani bir fakirlik oluyor. Bu çok zor. Yani bir fakirlikten çok sıkıntı çekiyoruz. Aramızda birçok insanlar. Yani fakir olunca çok acı çekiyoruz. Her zaman yani kapağımız ağrıyor. Niçin fakir oluyor? Yani ticaret yapmak istiyor ama para yok. Bir şey yapmak istiyor ama yani istemediği bir şeyler yani sürekli çıkıyor. Ve ondan sonra önceden yani bir şey hazırlayarak karar vererek bir şey yapamıyor. Ondan sonra gençken mesela yani iyice okumadığı için yani başarılı olamıyor ve fırsatı olmadığı için yani başarılı olamıyor. Ondan sonra sonuç olarak yani diyorlar ki ben fakir bir ailede doğduğum için böyle diye yani nedenini söylüyor. Ama sadece bu şekilde şikayet edince şikayeti yani bitirmek gerekiyor ama bütün hayat boyunca şikayet ederek yani ölünceye de yani şikayet ediyor. O zaman çocuğum bulamıyor. Bu şikayet sürekli çoğalıyor. Duygusal olarak da çok yani kötü hissediyor. Bu neye faydalı? Gerçekten yani niçin fakir oluyor biliyor musunuz? Yani her şey boyun ettirecek bir güce sahip olmadığı için böyle. İnsanın yani yetkisi yoktur aslında. Yani çok sahiptir. Ama Rab bu dünyadayken, bu dünyaya geldiği zaman bu dünyada yani zengin insanları çağırmadı. Bu dünyada başarılı bir kişileri çağırmadı. Rabbin görüştüğü kişi, Rabbin çağırdığı kişi fakir insanlardı. Özellikle kaygılı ve sıkıntılı yani kişilerdi. Yani hasta insanlardı. Başarısız insanlardı. Ümitsiz insanlardı. Tanrı onlara yani Rab onlara para vermedi. Yani sadece yani yani onların sorunlarını çözmedi. Her şeye egemen olan o yani yetkiyi verdi. Yasal bir şekilde bize engel veren şeyleri tamamen yok edecek. Yani engelleri yenecek bir güç verdi. Gözle görünmeyen hastalığa biz mesela bedensel güçle mesela güreş yaparak sanki yani yenemeyiz. Yani çünkü görünmüyor ama İsa adıyla buyurduğumuz zaman hastalık yok olabilir. Fakirlik de aynı. Ey fakirlik geri çekilin diye buyruk verdiğimiz zaman. Bu eğer Rab'den geldiyse yani fakirlik de geri çekilmek zorunda kalır. Bütün yarattığı Kolosserler 1. bölüm 6. ayette bütün yarattığı onun için onun aracılığıyla yaratır dedi. Diyor. Yani görünmeyen şeyler olsun, görünen şeyler olsun, tatlar olsun, hükümlendikler olsun, egemenlik olsun. Yani her şey onun için yaratırdı diyor. Bu şeyler sıraladı ama niçin bu şekilde sıralanmış? Yani her şey anlamına geliyor. Bütün yarattık, her şey anlamına geliyor. Yani her şey onun için yaratıldı ve onun aracılığıyla yaratıldı diyor. Fakirlik de aynı. Fakirlik de aynı. Yani niçin fakir oluyor? En önemli olan her şeye egemen olabilecek bir güce sahip olmadığı için. Görünüş olarak İsa'ya dayanıyorum diyor ve yani dua ederek dua ediyor, ağlıyor ama yani ufacık bir ümitle yani dua ediyor. Ama yani yüreği kaderine tamamen yani boyun eğmiş. Kendisi yenilmiş bir insan olarak sayıyor. Mesela ticaret yaparken mesela başarılı da olabilir, başarısız da olabilir. Sanki su yukarıdan yani aşağı akıyor gibi. Yani normal bir şey. Yani ona göre ya başarılı olabilir ya da başarısız olabilir. Su yukarıdan aşağı çıkar, aşağı iner. Yani iş başarılı olduğu zaman evet ben güçlüyüm diye düşünüyor. Ama kendisi güçlü olduğu için değil. Yani doğal bir şey. Ve o şekilde başarılı bir kişi anında mesela başarısız da olabilir. Mesela her şey kötüye gidebilir. Sıkıntı çekebilir. Bu da sanki neye benzer? Yani su yani anında akarken bir engelleyen bir taş ya da yani kayaya uğramış gibi oluyor. Ama bu zamanda yani pas geçmemek gerekiyor. İnsanlar normalde ümitsiz kalıyor. Ama bu yani doğal bir şey. Bu yüzden bu doğal bir şey, doğal bir şekilde başarılı olmak, gerçek başarılı olmak değil. Yani başarısız olsa da yani bu gerçek başarısız yani bir şey değil. İsa ne diyor yani? Mümkünse, neden mümkünse diyorsunuz? Diyor. Engeller var mı o zaman? Yani onu kaldırmak gerekiyor. Lazar mesela şimdiden ölmüş, tamamen çürümüş. Ve yani koku çıkıyordu. Kötü koku vardı. Tamamen ölüm gölgesi tamamen yani vardı. Herkes onun öldüğünü düşündüler ve herkes yani üzülüyorlardı. Ama İsa Mesih oraya gidip ölüp dört gün geçmiş olan o cesette dedi ki Lazar çıkın dedi. Ondan sonra o Rabbin sesini işitip yürüdü. Mesela yani adeten kesilmiş olan Sara'ya oğul olacak demiş Tanrı geçmişti. O zaman Sara yani çok yaşlıydı. Ve artık bedeni sanki yani kuru tahta gibiydi. Ama artık yani çocuk doğuramadı. Beden yani onun bedeni çok yaşlı olduğu için. Ama Tanrı yani var olmayana var eden, var olmayanı var eden Tanrı'dır. Yani ölü kişiye kalkın yani dediği zaman Tanrı'nın sözü diri bir etkili ve iki ağızlı kılıç gibi yani oluyor ve iyilikler ve ekremler tamamen ikiye bölür diye İbraniler 4. bölümde anlatıyor. Tanrı'nın sözü diri ve etkilidir. Ruhumuzu yani tamamen gözetliyor ve günahımızı akıyor. Tanrı bize bu lütuf verdi. Esenlik verdi. Gerçekten ruhumuz başarısız olmamak için sonsuz mutluluğa kavuşabilmek için yani ama hem de canımız hakkında da kendisi ilgileniyor. Tanrı gerçekten iyiliklerimiz olsun, ekremlerimiz olsun bölerek ayet edebiliyor. Hatta yani sadece bu değil. Tanrı her şeyi yapabilir. Yani her konuda yardım edebilir. Tanrı yani yüreğimizde ne olduğunu her şey bilir. Yani ne sorun olduğunu iyice bilir. Ne kaygı varmış, ne sorun varmış, ne üzüntü varmış, hastalık varmış gibi. Yani herhangi bir konuda Tanrı iyice biliyor ve halledebiliyor. İki ağızlı mesela kılıç gibi. Gerçekten şimdiki gelişmiş yani herhangi bir aletlerden daha yani harika bir kılıçla yani bizi tamamen iyileştirebilir. Tanrı söz gerçekten keskin olduğu için çok iyice çalışır. Ama niçin Tanrı sözü bu şekilde keskin olması gerekiyor? Yani biz mesela Tanrı beni tanıyamaz diye düşünebiliriz. Hayır, Tanrı seni gerçekten tanıyor. Ve en ufak şeyler olsun. Yani ben en ufak şey için bana yardım eder mi diye düşünebiliriz. Ama gerçekten Tanrı her şey için yardım edebilir. Dolayısıyla biz yani yüreğimizi kapatmamak gerekiyor. Yani Tanrı'ya yüreğimizi açmak gerekiyor. Her şeyi göstermek gerekiyor. Ruhumuz olsun, canımız olsun, yüreğimiz olsun. Her şeyimizi açmak gerekiyor. İsa, yani Kutsal Kitap ne diyor? Kapılar baş kaldırın diyor. Görkemli kral geliyor diyor. Yani açmak gerekiyor. Hastalığı için dua ediyoruz mesela. İyileştir diye. Ve Rabbin kulu burada çok çalışıyor ve kutsallar da birbirleri için dua ediyor. Ben de yani el koyarak iyileştiriyorum ama bazı insanlar başına el koyuyorum ama sanki kaya gibi. Çok soğuk. Sanki yani başarısız bir insan gibi, bir yenilmiş bir insan gibi, çok pasif. Biz el koyarak dua ediyorum. Rabbin sözüne göre el koyarak dua ediyorum. Ama yani gelen insanlar mesela benim imanım var. Yani bunu göstermek istiyorum. Yani derse ne kadar güzel olurdu. Rab, yani iliklerimi, ekremlerimi ayırt et. Ve kirli olan bütün şeyleri iyileştir. Yani diye imana gelseydi ne kadar güzel olacaktır. Hazır olan bir kişi yani iyileşme için gelirse ne kadar güzel olurdu. İman gerçekten güçtür. İman tamamen yani güç olarak görünür. Güç derken kendiliğimizden yani kaynaklanan bir şey dedi. Yaratıcı Tanrı'dan geliyor. Yani Rabbi İsa Mesih kuşku duyunca azarlıyor mesela. Niçin kuşku duyuyorsunuz? Tanrı'ya inanın diyor. Tanrı'nın sözüyle biz yetiştiriliyoruz İsa Mesih'in beden ve kanını içerek yani bedeni yiyerek yaşıyoruz. Sevgili kardeşlerim, siz burada sonsuz yaşam aldınız değil mi? Burada sonsuz burada kimse yani sonsuz yaşam almadı diye düşünen olmayacaktır. İnanıyorum. Acaba burada kuşku duyan var mı? Hayır, olmayacaktır ama yani aynı Tanrı'nın söz için istedi. Ama sonsuz yaşamı almaktan daha kolay olan da yani yeryüzünde yani sıkıntı çekmek, hastalık iyileştirmek daha kolaydır. Ama niçin inanmıyor? Dünya yani gidişine tamamen alıştığı için, imanı kıt olduğu için. Acaba bir de içinizde günah var mı? Kirli bir şey var mı? İmansızlık acaba var mı? O zaman Tanrı yardım edemez. Sizin ruhunuz ama tertemiz oldu. Sizin yüreğiniz tertemiz olmasından kuşku duyan acaba burada var mı? Tanrı İsa Mesih aracılığıyla sizi akladığını yani inanmayan acaba var mı? Ruhunuzundan günah kaldırmaktan daha kolay yani oluyor. Hastalığı yenmek, hastalığı yok etmek bu kadar çok kolay oluyor ama niçin inanmıyor? Yani inanmama alışkanlığı var. Yani inanmama aptallığı var. Çünkü bu dünyanın gidişine çok alıştığı için yani cesareti yok. alışkanlıktan dolayı. Tanrı sonsuz yaşamı buyuruyorsa sonsuz yaşam geliyor. Hastalığı iyileştiriyorsa iyileştirilecektir. Bereketi buyuruyorsa o kişi her zaman güneş olacaktır. Esenlikli olacaktır. Tanrı bütün şey boyun ettiren yaratıcı Tanrı olarak gerçekten yani o her şeye gücü yeten Tanrı'dır. Bunu unutmamak gerekiyor. Bizim kilise değişik olmak gerekiyor. Her şey boyun ettiren Tanrı kilisenin başı oluyor. Rab bizim başımız oluyor. Bütün her şey boyun ettiren Tanrı Rab ise başımız oluyor. Biz Rab'in başı olan Rab'in kokusu bizde olması gerekiyor. Onun görkemi bizde olması gerekiyor. Onun yaptıklarını biz de yapmamız gerekiyor. İmanı kıt olan kuşaklar sürekli devam ediyor. O yüzden yani iman belki azalıyor ama biz öyle olmamak gerekiyor. Bizim kilise asıl elçilerin çağına dönmek gerekiyor. Solsona kilisesi 60-70 yılındaki o imana dönmek gerekiyor. O günlerde yani kilisemiz birbirlerini teşvik etti ve imanlarını güçlendirdi ve hiç kuşku yoktu. Biz bizim kutsallar Tanrı tupunu aldık ve kilisenin üyeleri olduk. İsa'nın bedeni olduk. O yüzden yani sizin sorumluluğunuz var. Yani kutsallar mısınız? Rab İsa Mesih'in kilisesinin kutsallar mısınız? O zaman yani Rabbin buyruğu mutlaka yerine getirebilmesi için biz çalışmamız gerekiyor. Görevimiz var. Kurtulmuş olan Tanrı'nın çocukları. Yani ordunuz için sizin göreviniz var. Kiliseyi kilise başarı olması için hepimiz gayret etmek gerekiyor. Bütün gayretle biz birlikte çalışmalıyız. Dolayısıyla iman gücünü gerçekten kuşkular atmak gerekiyor. Eski düşünceleri atmak gerekiyor. Bütün kötü alışkanlıkları atmak gerekiyor. Tanrı'nın sözü yetkili ve Tanrı'nın sözünü gerçekten iyice çalışabilen bir ortam yani sağlamak gerekiyor. Birbirimizi yani bu konuda teşvik etmek gerekiyor. Rab içinde mutlu olmamız için birbirini teşvik edelim. Sevgili kardeşlerim, bu dünyada yaşadığımız sürece tabii ki yani kısa oluyor ama gerçekten biz bir olmak gerekiyor ve zaferli bir şekilde Rab'be ruhumuzu sunabilmemiz için yani çalışmak gerekiyor. Rab'bin sözüne itaat eden, Rab'bin isteğine itaat eden sizler olsun. Bizim Tanrımız, bizim Mesih'imiz, bizi yönlendiren kişi, bütün yaratıkları boyun ettiren ve zafer kazandıran Tanrı'dır. Yani Tanrı bize buyruk verdi. Zaferli bir yaşam için. Yani buyruk verdi. Zaferli bir yaşama sahip olalım. Solsona kiliseye geldiği zaman dünyayı iyice yenen güç ve iman ve birlikte bor olan kilise olmak için Rabbi Sadir'le diliyorum. Solsona Kilisesi bu şekilde olmak gerekiyor. Siz ve ben bu dünyadan ayrılıncaya kadar o şekilde kiliseyi yaptıralım ve hepimiz gerçekten yeni bir yarattık gibi yani Rabbi İsa Mesih'in ardından gidelim. Yani buna itaat etmek isteyen amen deyin. Amen deyin. Bütün gücüyle, bütün yüreklerimizle amen deyin. Halleluya. Hep birlikte kalkalım. Tanrı'dan yardım isteyelim. Gerçekten Tanrı bizi gerçekten yardım etsin diye ve zaptıklarımızı kaldır diye imam beldiye bizde başarısızlık yok. Rabisa Mesih gibi harika yetki ve güçle bu dünyadaki bütün engelleri, önümüzdeki bütün engelleri kırıp korkunç bir şekilde koşmamız istiyoruz. Tanrı bizim ruhumuz bu kadar sevdi ve bu kadar lütuf verdi. Dünyadaki bu sorunlar yani harika şekilde yenebiliriz. Rabbin isteğine göre yapmak istiyoruz. Tanrı yardım et. Bana iman ver. Tanrı'nın isteğine göre biz olmak, yaşamak istiyoruz. Geçitten Tanrı'nın önünde alçak gönüllü şekilde yardım isteyelim. Üç kere İsa diyerek bütün gayretle kilise bir olup hepimiz yani kilise için kendimiz için dua edelim. Üç kere İsa diyerek dua edelim.